Merhaba Doktor Ekrem, burada ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Osmanlı'da veraset sistemini konuşacağız ama öyle bir kırılma noktası var ki Sultan 1. Mustafa'ya kadar olan dönem ve ondan sonraki dönem, aslında ondan sonraki dönemin kendi problemlerini, belki öncesinde yaşananları da insani açıdan bakarak kendi problemleri ile değerlendirebiliriz. Çok tartışılan bir konu.
Evet.
Osmanlı'da tahta kimin geçeceği nasıl belli olurdu? Evet. Nasıl kararlaştırılırdı?
Şimdi bu Sultan 1. Mustafa Osmanlı tarihinde çok fazla rol oynamış birisi değil. Zaten iki defa tahta çıkmasıyla meşhur ama çok kısa tahta kalmış.
Bir de şey zaten
mental rahatsızlığı olan birisi. Fakat Osmanlı tarihinde çok mühim bir kırılmanın, eski tabirle inhirafın, sizin işaret ettiğiniz gibi onun devresine denk gelmesi onu ehemmiyetli bir şahsiyet haline getiriyor. O da Osmanlı'da veraset sistemi onun tahta çıkışıyla değişmiş. Nasıl olmuş bu değişiklik? Şimdi Osmanlı hanedanında tahta hep padişahın oğlu çıkıyor. Yani bir padişah ölüyor, oğlu çıkıyor. Bir padişah ölüyor, oğlu çıkıyor. Ha, bunların arasında yaş mevzu bahis değil. Bazen küçük, bazen ortanca çocuk çıkabiliyor. Çünkü eski Türklerde bir veraset kaidesi yok. Yani tahta kimin çıkacağı belli değil. Sadece hanedandan bir erkek, o kadar. Bu da tabii bir takım taht mücadelelerini beraberinde getiriyor. Ve beraberinde bizim bugün kardeş katli diye andığımız, hı hı, tahta çıkan padişahın ileride taht iddiasına girişmesin diye kardeşlerini öldürtmesi müessesesini görüyoruz. Bu böyle devam ediyor. Babadan oğula geçiyor. İlk defa Sultan 1. Ahmet'in vefatı üzerine Osmanlı verasetinde mi değişiklik oldu? Sultan 1. Ahmet 1603 yılında tahta çıktı. 1617'de vefat etti. 14. padişah. 14 yaşında tahta çıktı. 14 yıl tahta kaldı. Hı. Vefat ettiğinde oğulları olduğu halde tahta padişahın oğlu değil, kardeşi Şehzade Mustafa geçirildi. Şehzade Mustafa'nın hayatta olması da enteresan.
Tabii hayatta
olması. Hani öldürülüyordu,
evet,
kardeşler.
Nereden?
Şehzade Mustafa, Sultan 3. Mehmet'in oğlu, Sultan 1. Ahmet'in kardeşi, 2 yaş küçük. Babasının şehzadeliği sırasında Manisa'da dünyaya gelmiş. Sultan 1. Ahmet tahta çıktığı zaman biricik kardeşine dokunmamış. Bunu çeşitli şekilde tefsir ediyorlar tarihçiler. Bir kısmı diyor ki bu Sultan Ahmet'in karakteriyle alakalı. Sultan 1. Ahmet herkesin ittifakıyla hem kadar yumuşak,
merhametli,
derviş meşrep, merhametli bir padişahtı. Kardeşine acıdı. Ondan dolayı kardeşini öldürmedi. Bir başka rivayette de Sultan 3. Mehmet tahta çıktığında 19 erkek kardeşini idam ettirmişti. Bu hadise Osmanlı tarihinde çok vicdan burkan, yani iç burkan bir hadisedir. Bunun infiali, tesiri o kadar çoktu ki Sultan Ahmet'te. Bundan dolayı halkın da çok buna infiali vardı. Bundan dolayı kardeşini öldürtmedi diyenler var. Bazısı diyor ki Sultan Ahmet'in onu öldürtmeye niyeti vardı. Fakat bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz onu ikaz etti. Onun için öldürmedi. Her neyse. Bazıları da diyor ki Sultan Ahmet'in çocukları küçük, çocuğu yoktu tahta çıktığında. Onun için kardeşini öldürmedi. Makul. Yani çünkü çocuk ölümlerinin çok olduğu ve bir insanın çocuğunun olmama ihtimalinin bulunduğu bir zamanda tahtın yegane varisi eğer kardeşini öldürürse hanedanın inkirazı demektir. Bu da bir amil olmuş olabilir.
O dönemde kardeşinin rahatsızlığı var mı?
Hayır, belli değil.
Mental problem.
Belli değil. Mental problem belli değil. Ama yetişkin, yani Sultan Ahmet 14 yaşında tahta çıktı. O da 12 yaşında. Az çok hani karakterinin belli olması umulur. Sultan Mustafa'nın mental vaziyeti hakkında da ileride malumat vereceğiz. Biraz farklı bir tasavvur var o hususta. Yani Sultan Ahmet'in kardeşini öldürtmediği bir vaka. Şimdi burada antır parantez. Osmanlı tarihi yazmış olan meşhur Fransız yazar, gazeteci Seyyah Lamartine var. Güzel bir Osmanlı tarihi var. Hammer'den, Hammer'i kaynak almış ama kendi yorumları enteresandır. Orada diyor ki, bu diyor hadise, yani tahta çıktığı zaman kardeşini öldürtmemesi Sultan 1. Ahmet'i yüceltmiştir. Fakat Osmanlı devleti ve hanedanı için felaket
çöküşün başlangıcı.
Çöküşün başlangıcıdır. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi gelelim Sultan Ahmet'in vefatına. Sultan Ahmet 14 yıl saltanat sürdükten sonra 28 yaşında vefat etti. Vefat ettiğinde en büyüğü 14 yaşında 6 tane çocuğu vardı. Oğlu vardı. Tahta kimin çıkması lazım? Oğlunun çıkması lazım. O zamana kadar primogenitur sistemi var. Yani babadan oğula geçiyor. İlk defa Sultan Ahmet'in ölümünde bu kaide, daha doğrusu bu bir anayasal teamül. Yani böyle bir yazılı kanun yok. Yani en büyük o. Ama bir teamül teşekkül etmiş.
Peki şimdi kendi çocuğu varken kardeşin hayatta olması bu düzenin bozulmasını gerektirir mi?
Bozulmasını gerektirir miydi? Bu hususta da tarihçiler çok konuşmuşlar. Demişler ki Sultan Ahmet öldüğünde 28 yaşındaydı. Kardeşi 26 yaşındaydı. 14 yaşında en büyük oğlu vardı. Diyeceksiniz ki çocukları
küçüktü.
Kendi de
14 yaşında tahta geçmiş.
Çocukları küçük olduğu için kardeşini çıkarttılar. Ama kendi 14 yaşında çıktı. Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında çıktı. Tahta çıkmanın yaşla bir alakası yok. O zaman bu yaşla izah edilemez. Umumi tarihçiler bunu izah ediyor. Başkaları diyor ki, efendim Sultan Ahmet'in vasiyeti vardı kardeşimi tahta çıkarın diye. Batılı tarihçiler. Böyle bir vasiyete rastlanmadığı gibi oğulları olan bir padişah niçin kardeşinin tahta çıkarılmasını vasiyet etsin? Bu makul değil.
Üstelik de çocukların öldürme riski var bu durumda.
Riski var. Şimdi zaten bazıları diyor ki, ki bu makul bir izahtır. Şimdi Sultan Ahmet'in vefatında oğlunun değil de kardeşinin tahta çıkmasında rol oynayan iki kişi var. Bunlardan bir tanesi Sadrazam Sofu Mehmet Paşa, diğeri Şeyhülislam Esat Efendi. Bunlara Avrupalı tarihçiler kingmaker derler. Kral yapıcı. Dünya tarihinde tahta çıkması pek mümkün görülmeyen bir kişiyi, şartları hasıl ederek tahta çıkaran kişiye kingmaker derler.
Biraz derin devlet gibi çalışıyorlar. Evet, derin devlet şartları gibi. Evet. Olgunlaştırıyorlar.
Aynen öyle, aynen öyle. Sofu Mehmet Paşa ile Şeyhülislam Esad Efendi bugün çok iyi bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz sebeplerle Sultanahmet'in yerine oğlunu değil kardeşini çıkarttılar. Nedir o tahmin ettiğimiz sebepler? Sultan Mustafa'nın mental rahatsızlığı. Sultan Mustafa'nın her ne kadar sarayda yaşıyor olsa bile onun hakkında alınan haberler çok durgun, çok sakin, çok sessiz, etliye sütliye karışmayan birisi
oldu. Şimdiki karşılığı yönetilebilir.
Yönetilebilir, evet. Manipüle edilebilir
evet,
bir kişi.
Yönetilebilir bir kişilik. Evet.
Sofu Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Esat Efendi çok güçlü karakterlerdi. Tam istediğimiz adam. Bunu tahta çıkarırız, perde arkasından memleketi biz idare ederiz diye düşündüler. Bu tarihçilerin ileri sürmüş olduğu bu iddia fevkalade makuldür. Makuldür. Burada bazı tarihçiler bir ihtimalden daha bahsediyor, Avrupalı tarihçiler ki o da çok yabana atılır bir iddia değil. Yani Sultan I. Mustafa niye tahta çıktı? Mustafa adını taşıyan ilk padişah, Osmanlı tarihinde tahta iki kere çıkan üç padişahtan biri. Fatih Sultan Mehmet, II. Sultan Murat ve II. Mustafa. Bunun dışında iki kere tahta çıkan padişah yok. Ve ilk defa bir padişahın kardeşi tahta çıkıyor. Bu da bir ilktir. Ve Osmanlı tarihinde mental rahatsızlığı olan ilk padişahtır. Şimdi ikincisi Sultan V. Murat'tır. Sultan İbrahim hakkında söylenenler doğru değildir. Deli İbrahim doğru değil. Ama iki padişahın mental rahatsızlığı var. Mustafa tahta çıktığında mental rahatsızlığa sahipti. Sultan V. Murat tahta çıktıktan sonra böyle oldu. Şimdi böyle bir kimsenin tahta çıkarılması bir, İslam hukukuna aykırıdır. Çünkü halife, hükümdar olabilmek için aranan şartlardan biri erkek olmaktır. İkincisi vücut tamamiyetine sahip olmaktır. Üçüncüsü Müslüman olmaktır. Evet Müslüman, evet erkek ama vücut tamamiyetine sahip değil.
Kim, ruh da
evet,
bedenin bir parçası.
En mühimi. Hatta bir hükümdar aklını kaçırsa tahttan indirilir. İki gözünü kaybetse tahttan indirilir. Konuşma ve duyma hassasını kaybetse tahttan indirir. Çünkü yapamaz vazifesini tam manasıyla.
Yöneticilik yapamayacağı
yapamaz,
için
yapamaz.
insan olarak evet. Yaşayabilir
evet.
Belki ama.
Evet. Burada yani eşitlikle alakası yok. Kadın erkek eşitliği veya sağlam hasta eşitliği ile alakası yok. Tamamen realist bir sebep bu. Peki böyle bir Türk geneliğinde de böyle bu yok. O zaman Sultan I. Mustafa niye çıktı? Bazı batılı tarihçiler şunu söylüyorlar. Sultan Ahmet'in iki hanımı var. Bunlardan bir tanesi Halime Haseki. Sultan I. Mustafa'nın, özür dilerim Sultan 3. Mehmet'in hanımı. Biri Handan, biri Halime. Handan'dan Sultan Ahmet dünyaya geldi. Halime'den Sultan I. Mustafa. Bu çok enteresandır bu arada, antır parantez. Bütün padişah isimleri bellidir. Annelerin isimleri bellidir. Bunların içinde bazı valide sultan oldu, bazı ömrü yetmedi. Sultan I. Mustafa'nın annesi Osmanlı tarihinde rol oynamış kadınlardan bir tanesi. Yani siyasi rol oynamış kadınlardan bir tanesi. Oğlunun tahta çıkışında ve indirilişinde ciddi rolü var. Fakat bu kadının ismi belli değil.
Halime dediniz.
Valide sultan olmuş. Ben nereden biliyorum? Bunu yıllar sonra öğrendik. Bunu ben öğrendim. Bir Venedik balyozunun, Venedik balyozu demek Venedik elçisinin raporunda kadının adı yazıyor. Yıllarca hiçbir tarihçinin kitabını açın bakın yoktur.
Yani Türk tarihine bu yok. İsim sizin ya ben araştırmanızda
ilk ben girmedim. Bunu başkaları da fark etmişti ama yeni yani. Yeni girdi bu literatüre. Yani çok yeni. Birkaç sene önce bu Venedik Balyozu'nun raporu okununca orada padişahın annesinin Halime Hasekioğlu'dan...
Onlar nasıl bu bilgiye sahip olabiliyorlar?
Venedik Balyozu sarayla münasebeti var. O anlatıyor orada. Rapor veriyor memleketine.
Rapordan kastım bu.
Şehzade yani... Mustafa'nın annesi diyor. Halime Hatun diyor. Eski sarayda diyor. Anladık aynı. Bu aynı zamanda Mahmud'un annesidir. Mahmud'un annesinin Halime olduğunu zaten biliyoruz. Tamam demek ki bu aynı. Bir de Şehzade Mahmud var. Babasının sağlığında vefat etti o.
Şimdi tabii nasıl karışabilir bu isimler diye düşünebilir insanlar. Bizi dinleyenler. Evet. Halbuki çok olağan bir şey bu. Sarayda o kadar çok kadın var ki. O
i̇nsan
kadar
var, çocuk var, insan var. Yani bunlar isimler karışabiliyor. Düşünün yani tarih böyle bir şey. Yıllarca bir padişahın annesi. Hem de çocukken onu doğururken ölmüş falan değil. Yani valide sultanlık yapmış olan bir kadının ismi kayıtlara geçmemiş. Bunun sebebi biraz da bu kadıncağızı uğursuz görmüşler. Yani loser, düşenin dostu bu. Yani tahttan indirilen padişahın annesi. Onun için fazla...
Tahttan indirilen padişahı yazıyoruz da annesine mi geliyor?
Yani evet annesi İrab'da mahalli olmamış. Bu çok enteresan bir şeydi. Tarihi şahsiyetler yani tarihte rol oynasanız bile bazen...
Peki Osmanlı Sarayı'nda yaşayanlar kim kimdir? Soy ağacı? Hani böyle bir şeyde annesi de yazılmaz mı?
Anne padişah? Yazılmıyor efendim. Anne çok nadir. Yazılsa da biz bilmiyoruz. Yani şunu diyemezsiniz. Bazıları böyle zannediyor. Efendim Osmanlılardan kalma bütün evraklar bugün bizim elimizde. Değil efendim. Osmanlılar zamanında tutunan evrakların %1'i bizim elimizde. %1'i. Yerleri ne olmuş? Yok olmuş. Harap
yani
olmuş.
Tutulmamış
yanmış.
Değil.
Hayır tutulmamıştır. Osmanlılarda tutulmama diye bir şey yok. Hı. Osmanlıların biz kayıtlarını en azından Sultan 1. Murat, Yıldırım Sultan Bayezid devrinden itibaren muntazaman tuttuklarını
şimdi
biliyoruz.
Şimdi biz bir mahallede yaşayan insanların o evde kaç kişinin yaşadığı isimleri bile... o mahalle sakinlerinin kim olduğu bile kayıt altına
kayıt
alınırken...
Altına saraya giren anason kayıt altına alınmış. Şu kadar gram anason alınmış. Bunlar kayıt altında. Yani,
İsmin olmaması tabii biraz...
Pek çok isyanlar olmuş, yangınlar olmuş, zelzeleler olmuş.
Bu negatif bir ayrımcılık mı? Yani kadın olduğu
hayır,
için
hayır,
mi
hayır,
yazılmıyor?
Kadın olduğu için değil, hayır. Yani Sultan Mustafa'yı Vakaniüsler yazıyor. Fakat kadıncağız... kaybetmiş, yıldızı sönmüş bir insanın annesi olarak ve onun tahta çıkmasında rol oynamış birisi olarak kayda geçmemiş. Geçtiyse de bize gelmemiş.
Bir de geçtiyse de ismiyle geçmemiş.
İsmiyle geçmemiş. Tabii zaten şöyle geçiyor. Valide-i Sultan Mustafa Han diye geçiyor.
Yani, İsmiyle geçmemiş yoksa
şimdi bir de, var. Şimdi bir de Türk İslam geleneğinde kadınların ismini anmamak edeben vardır hep. Yani Osmanlı vesikaların çoğunda mesela geçiyor. Dördüncü İkbal Efendi. Kim adı? Bunun adı ne? Adını yazmıyor. Siz dördüncü İkbal'in kim olduğunu daha resmi bir kayıttan bulmanız lazım.
Dördüncü İkbal'in kim olduğu bir nesil sonra unutulacak halbuki.
Ya, işte şöyle derse iyi. Fatma Sultan Hazretleri'nin annesi derse işte oradan anlıyorsunuz. Yani
bir bağlantı
kuruyorsunuz. Yani bu böyle. Bir de dediğim gibi bize kayıt ulaşmamış olabilir. Anmamış olabilir. Aman şu kadının adını anmayalım. Yani Mustafa'yı suçlayamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz padişahlar suçlanmaz. Etrafındakiler suçlanır. O zaman bu padişahı bu kötü oyuna alet eden kimdi? Ah o annesi yok mu ah o annesi? Muhtemelen benim
adını
tahminim bu.
Adını söylemeyelim de.
Adını anmayalım şu kadının.
Kara rüzgarı buralarda esmesin
evet,
diye.
Evet yani yıldızı sönmüş kadıncağızın. Şimdi Mahbeyker Kösem Sultan, Sultan Ahmet'in hanımı. Mahbeyker Kösem Sultan, Sultan Ahmet'in çocuklarının annesi. Fakat bir çocuğunun annesi değil. O çocuk bizim Sultan II. Osman... Genç Osman diye bildiğimiz Sultan II. Osman'dır. Onun annesi Mahfiruze, ayrı bir kadın. Şimdi Mahbeyker Kösem Sultan düşünüyor. Kocam vefat etti. Kocasını da çok severdi. Kocası da onu severdi. Şimdi benim tahta o üvey oğlum çıkacak Genç Osman. Ya benim oğullarımı öldürürse? Kardeşi geçsin Mustafa. Hiç zaten değilsin. Durgun. Annesi de idare edilebilir bir kadın. Benim çocuklarıma dokunmaz. Nasıl benim kocam ona dokunmadıysa... ...o da benim çocuklarıma dokunmaz diye düşündü.
Hatta
doğru
bu
çıktı.
Anlaşmayı yaparak onu tahtaya çıkardığı söyleniyor. Da söyleniyor.
Bu makuldür. Bununla alakalı hiçbir vesika yok elimizde. Yani bu Avrupalı tarihçilerin muhtemelen o zamanki... ...Türkiye'deki diplomatik mümessillerin raporlarına dayanarak... ...veya hayallerine dayanarak verdikleri bir hükümdür.
Sen
fakat makul.
Onu soracaktım. Hani bir senaryo mu? Akla uygun gelen bir senaryo mu?
Akla uygun gelen bir senaryo.
Yoksa sarayda bu olabilir mi? Mesela Kösem Sultan bu... ...şimdiki deyimiyle network diyoruz. Bu iletişimi...
Yapabilir.
Bunu kurabilir mi?
Kurabilir. Mahbeyker Kösem Sultan sıradan bir insan değil. Zaten biliyorsunuz Osmanlı tarihinde... ...çok hak etmediği halde... ...çok negatif mevkiye oturtulmuş iki kadın vardır. biri Hürrem Haseki'dir, biri Mahpeyker Haseki'dir. Bunlar hiç anlatıldığı gibi kadınlar değildir. Kocaları tarafından sevilen ve biraz güçlü kadınlar biliyorsunuz kıskanılır ve olmadık iftiralara maruz kalır. Her ikisi de böyledir. Elbette insandır. İnsan olmak itibariyle bazı yanlışlar yapmıştır. Hanımlar daha hissi olabilirler, hissiyatını karıştırmış olabilir. Fakat her ikisi de Osmanlı tarihinde, hatta dünya tarihinde müstesna rol oynamış, müsbet rol oynamış iki kadındır. Mahpeyker Kösem Sultan ne olursa olsun, ben onun hayatını çok tetkik ettim. Yani vatan için, millet için, hanedan için hep bunları yapıyor. Yanılmış olabilir, ileri gitmiş olabilir, bir kadından beklenmeyecek bir hırs göstermiş olabilir. Bunlar kusur olabilir ama kadıncağızın da bir niyet okumamız da mümkün değil ama az çok biliyoruz. Kadının karakterini biliyoruz. Mahpeyker Haseki'nin burada tamamen çocuklarını koruma şeyiyle, insiyakıyla, içgüdüsüyle hareket etmesi normaldir.
Ama sonuçta bedelini bütün bir imparatorluk ödüyor.
Onu düşünemez. Yani ne olacak diyor. Ha bir de şu var. Mahpeyker Haseki Mustafa'nın o halde olduğunu biliyor muydu? Şimdi biz biliyoruz
bilmez
ama bilmeyebilir. Kayınbiraderi.
Ama bilmeyebilir. Kayınbiraderini yani sarayda...
Şöyle düşünür, onu da söyleyeceğim. Şimdi Sultan Mustafa tahta çıktığı zaman... ...yani bir durgunluk olduğu görüldü herkes tarafından.
Yani onu isterseniz tahta çıkışını anlatalım. Evet, tahta belki çıkışını. Oradan dinleyicilerimiz evet. De bir sonuç çıkartabilir evet. Ama kısa bir ara verelim mi izninizle?
Hay hay.
Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sultan 1. Mustafa'nın tahta geçişi aslında karakteriyle ilgili ya da belki hastalığıyla ilgili, durumuyla ilgili net bir bilgi veriyor zannediyorum
evet.
Çevresindekilere.
Evet, tahta çıktığı zaman padişahın durgun olduğu, konuşmadığı, şimdiki otizm hastaları gibi etrafındaki hadiselere fevkalade alakasız olduğu söylüyor. Belki otistikti, o zaman var mıydı böyle bir şey bilmiyorum. Fakat yeğeninin sıhhi durumunu biliyoruz Sultan İbrahim'in. Sultan Efendi beyninde ur vardı. Ve bu ur çok şiddetli baş ağrılarına sebebiyet veriyordu. Ve baş ağrısına uğrayan insanın hareketleri anormalleşir. Anadolu'da biliyorsunuz baş ağrıyan insana deli derler.
Peki bunu tıbbi olarak ispatlanmış mı? Yani
İspatlanmış değil ama onun Sultan İbrahim hakkında çok malumat var. Yazıları var. Mesela yazılarını insanlar şey yapıyorlar. Yazılar arasındaki farklardan bile tıbbi durumu hakkında şey etikler var. Yani evet. Süheyl Ünver bu tıp tarihçileri bu hususta bayağı çalıştılar. Psikiyatrlar çalıştılar. Sultan Mustafa'nın yani teşhisi hemen hemen konulamaz tabii 400 sene önce ölmüş birinin ama beyninde ur olduğu ve bu ur sebebiyle hareketlerinde bazı aşırı kızgınlıklar. Ama onda mesela şey yoktu.
Mesela beyninde ur olanın hareketlerinde de sorunlar ortaya
var,
çıkar. Mesela düz yürüyemez.
İşte bunda varmış. Hmm. Bunda varmış. Ama mesela bunun muhakeme bozukluğu yok şeyde. Sultan İbrahim'de. Aşırı kızma veya aşırı uyuşukluk halleri var. İlaç alıyorlar malumunuz. Bunu çünkü biliyoruz. Çeşitli hadiseler karşısındaki reaksiyonlarından Sultan İbrahim'in deli olmadığını ama ciddi bir fiziki hastalıktan kaynaklanan nevrozluğa sahip olduğunu biliyoruz. Sultan Mustafa'nın ne olduğu bilinemiyor. Ama dediğim gibi böyle bir hal var. Şimdi bunu görünce millet, aa bu nasıl bir padişah? Hiçbir şeye reaksiyonu
milletten
yok.
Milletten kastımız
etrafında
yakın çevresi.
Nedir bunun hali? Efendim padişah derviş meşrep. Yani dünyaya kıymet vermiyor. Fani dünyanın dağ dağısına tahammül edemiyor. Onun için böyle davranıyor diye bir izah getirdiler. Bu uydurma bir izah da olabilir milletin gözünü boyamak için. İnanmak istediğiniz bir yalan da olabilir.
Bir şekilde etrafınızdakileri o otoritenin etrafında toplayabilmek evet. için kabul edilebilir evet. bir argüman sunmanız
evet.
lazım.
Bunun üzerine vezirler dediler ki bizim istediğimiz zaten buydu. Biz gideceğiz istediğimizi yapacağız.
Biz padişah, dünya işlerini hallederiz.
Hallederiz dünya işlerini. Padişah ahiret işlerini halletsin. Evet. Bizi zaten imza o zaman yok zaten. Şey imzalama diye bir şey yok. Padişahın huzuruna giriyorsunuz. Efendim şuraya şu vali, buraya bu kadı, buraya bilmem ne. Padişah sükut ederse tasvit demektir. Hemen nişancı tuğrayı hazırlıyor, ferman yazılıyor, yollanıyor. Padişah imzası bir şey yok zaten.
Yani padişah biraz önce söylediğimiz gibi biraz otistikse, etrafla ilgilenmiyorsa, evet, sükut ediyorsa sükut her şeyi onayladı tabii, o padişah, zaman.
Böyle oldu zaten, böyle oldu. Annesi işte müdahale ediyordu bazen. Çok vahim bir şey gördüğü zaman kadıncağız müdahale ediyordu. O şeylerle perde arkasına kafes koyuyordu. Oğlunun huzuruna çıktıkları zaman saray kadınları erkeklere çıkmaz. Bir böyle yanına bir paravana koyuyordu. Paravanın arkasından kadıncağız konuşuyordu oğlunun namına. O da evlat tabii yani. Evladının başına bir iş geldiğini istemiyor.
Ya da belki de yani kötü bir şey olmasını istemiyor. Sadece evladına değil.
Evet evet, kötü bir şey yani olmasın. Tabii.
Birileri yönetiyor tabii. Çünkü.
Yani oğlunu kullanarak bir kötülük olsun istemiyordu kadıncağız. Müdahale ediyordu. Bu arada saraya tabipler gelip gitmeye başladı. Padişah tedavi etmeye çalıştılar. Fakat padişah tedaviye cevap vermedi. Ciddi manada bir problem var. Şimdi ama bundan memnun olanlar da var. Padişah'ın bu halinde. Burada tarihte ismi bilinmeyen çok mühim bir adam devreye giriyor. Kızlar Ağası Mustafa Ağa. Kızlar Ağası Mustafa Ağa, yani haremin, harem ağalarının lideri bu. Zenci, hadım. Ama çok nüfuzlu insanlar onlar. Daha önce anlatmıştık sarayda.
Evet, görevlerini konuşmuştuk.
Evet, haremle dışarının irtibatını sağlıyor. Bakıyor ki padişah böyle. Memleket nereye gidecek? İki adamın elinde, Esat Efendi ile Sofu Mehmet Paşa'nın elinde. Devlet ricaline haberler yolluyor. Diyor ki, efendim padişah saatlerce denizi seyrediyor. Orta oyunu oynatıp millete mücevher veriyor. Balıklara inci serpiyor ki bunlar doğru değil. Yani padişahın halinin vahim olduğunu anlatabilir. Hani tarihlere geçmiştir
betimleme
ya.
Betimleme yapmış, evet, kendince.
Mübalağalı bir tasvir. Yani hani kitaplara geçmiştir ya, Sultan Mustafa balıklara inci atıyordu. Böyle bir şey yok. Ama insana anlatmanın, yani biliyorsunuz bazı hastalıkları insanlara anlatabilmeniz için
Dikkat çekmek için
yaptı, evet. Bu çok bellidir. Fakat dikkat çekemedi. Devlet ricali oralı olmadı.
Nasıl dikkat çekmemiş? Bugün bile bunu konuşuyoruz.
Oralı olmadılar. Bunun üzerine çok zeki bir adamdı. Dedi ki Sultan Mustafa kadınları yanına yaklaştırmıyor ve bu hafta şehzadeleri öldürecek. Bunu duyunca devlet ricali ne yapalım, ne edelim diye görüştüler ve Sultan Mustafa'yı tahttan indirmeye karar verdiler. O hafta Yeniçerilere maaş dağıtılıyordu sarayda. Sarayın avlusunda dağıtıldı bir merasimle. Kızlar Ağası kapıyı kilitledi. Sultan Mustafa'nın dairesini öbür dilim kilitledi. Sultan Şehzade Osman'ı dairesinden çıkarttı. Devlet ricali ona biat ettiler. Böylece Sultan Birinci Mustafa'nın 3 ay süren saltanatı Kızlar Ağası Mustafa tarafından ortadan kaldırıldı. Bu sefer Kingmaker o oldu. Sultan II. Osman'a tahta çıkan bir Kızlar Ağası.
Yani birkaç kapıyı açıp kapatarak.
Evet. Sultan Mustafa'nın dairesini kilitledi. Sultan Osman'a buyurun dedi. Devlet ricali zaten sarayda, toplantı var. Zaten önceden karar verdiler. Askerler de oradayken Sultan II. Osman'a biat ettiler. Sultan II. Osman tahta çıktı.
Herhalde tarihin yazacağı en büyük emri var ki.
Çok enteresan bir hadisedir bu. Ve Sultan Osman 1618 senesinde, Şubat ayındayız, tahta çıktığı zaman bir cülüs hattı neşreder. Bütün nasıl hani hükümetler bir hükümet programı neşredip okunuyordu ya meclisten. Şimdi insanlar onu unutmuş olabilir de. Padişahlar da tahta çıktığı zaman bir cülüs hattı humayunu neşreder. Cülüs fermanı. Orada tahta çıkışını hülasa eder ve neler yapacağını anlatır. Bazen gözdağı verir. Bazen vaatlerde bulunur. Sultan Osman orada diyor ki, amcam Mustafa hakkı olmadığı için tahta çıkarılmıştı. Şimdi kendisi tahttan feragat etti.
Kendisi etti.
Kendisi indi. Benim hakkımdı. Vaktiyle de benim hakkımdı. Hata etti devlet ricali. Beni tahta çıkarmadılar. Şimdi ben hakkım olan tahta çıkıyorum.
Peki ama bu da kurgulanmış mıydı öncesinden? Yani,
hayır, o Osman'ın kafasındaydı.
Yani
Osman
demek
bundan
ki o da
fevkalade rahatsız oldu. Yani Osman tahta amcasının çıkarılmasından fevkalade, çünkü hakkı onun, sıra onun geliyor. Pat amca tahta çıkıyor ve amcayı muhtemelen biliyordu o mental şeyini. Ve bunun devlet adamlarının bir komplosu olduğunu da öğrenince ama fevkalade kızdı. İşte bu kızgınlık zaten Sultan Osman'ın izzeti nefsine çok dokundu. Ve Hazreti Sultan II. Osman'ın sonunu da işte bu getirdi. Yani tahta çıkarılmamanın, bypass edilmenin getirdiği rahatsızlık, ondaki rahatsızlık, izzeti nefis kırıklığı bütün saltanatına neşretti. Onu başka bir programda anlatırız. Böylece evet. Sultan II. Osman tahta çıktı. 4 yıl saltanatta kaldı. 14 yaşında tahta çıktı. 18 yaşında çok feci ve kanlı bir ihtilalle tahttan indirildi. Bu da Osmanlı tarihinde bir ilktir. Ve bu ihtilal neticesinde tahta tekrar amcası birinci Mustafa geçirildi. Bu birinci tahta çıkarılmasından çok daha enteresan bir hadisedir. Bu sefer devlet ricali ve ulema Sultan Mustafa'nın tahta çıkmasını istemediler. Çünkü mental rahatsızlığını biliyorlardı. Yani iki kere aynı delikten ısırılmaz. Fakat askerler diretti. Hayır, o olacak. Tahmin edebilirsiniz. Çünkü Sultan Mustafa tahta çıkarsa askerlerden darbenin hesabını sormaz diye düşündüler. Kendilerini emniyete almak için, hatta öyle ki sadrazam da işin içinde. Sadrazam sarayı korumasız bıraktı. Askerler saraya hücum ettiler. Saraylılar kapıları kilitlediler. Askerler Sultan Mustafa'nın dairesini bacadan deldiler. İçeri girip eski padişahı oradan çıkarıp tahta oturttular.
İşte çatıdan çıkarttılar.
Çatıdan çıkarttılar, evet.
Bir de tabii bu arada şunu da konuşmak lazım. Bu 4 yılı Sultan Mustafa nasıl geçirdi?
Nasıl geçirdi? Sarayda geçirdi.
Ama zaten mental problemleri vardı. Mental problemleri vardı.
Daha da arttı. Daha da arttı. Onu şuradan biliyoruz. Sultan Osman hayatının en büyük hatasını yaptı. Amcasını hayatta bıraktı. Dedi ki yani zaten mental rahatsızlığı var. Amcam, babam zaten onun için öldürmemişti. Şimdi anladılar millet bunun ne olduğunu. Hiç düşünmedi kendisinden durup tekrar tahta çıkacağını.
Peki eğer onu öldürseydi, yani Sultan birinci Mustafa öldürülmüş olsaydı Osmanlı tarihi nasıl değişirdi?
Çok değişirdi tahta. Kardeşi geçecekti, Sultan 4. Murat.
Ki sonra geçti zaten.
Yani muhtemelen o devirde yaşanmış olan travmalar, yani Sultan birinci Mustafa bu sefer uzun bir yıla yakın kaldı. Enteresandır. Bir yıl olağanüstü hal, şimdiki tabiriyle örfi idareyle yönetildi memleket. Örfi idareyle, yani askerleri, Sultan Mustafa bu sefer tahta çıkmak istemedi.
Üstelik kendisine bir komplo kurulduğunu düşündü.
Osman'ı getirin. Osman'ı görmeden tahta çıkmam. Osman nerede? Osman'la ama bir türlü buluşturmadılar onu. Osman o zaman hayattaydı. Sultan Osman hayattaydı. Kışta da rehin tutuluyordu. Sonra saraya götürüldü. Yedikule'ye götürüldü. Osman'la görüştürün. Osman nerede? Dedi ama bir türlü Mustafa ile Osman'ı görüştürmedi darbeciler. Çünkü görüştürsene belki istemedikleri bir şey olabilirdi.
Enteresan, ne kadar çok darbeci kelimesini kullanıyoruz.
Maalesef.
Tarihimizde bu ne kadar acı.
Osman öldürüldükten sonra Mustafa tahta çıktı. Bu hayret verici bir hadisedir. Yani hastalığı giderek artan bir kişi. Bu arada annesinin devreye girdiğini görüyoruz. Yani o oğlunun hastalığının daha da arttığı bu devirde anne devreye giriyor. Bu arada askerler ve devlet ricali öteden beri padişahın kerametlerini yayıyordu halk arasında. Şöyle mübarek bir padişah, böyle mübarek bir padişah. Yani şeyi kamufle etmek için halk arasındaki dedikoduları
itibarını yükseltmeye çalışıyorlar.
Evet. Şimdi padişahın o zamanki hallerinden bahsediliyor. Mesela devlet ricali huzuruna giriyor. Normalde padişah çok az kişiye ayağa kalkar. Nakibül Eşraf, Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin mümessili, hocası, Şeyhülislam, bir de Kırım Hanı. Bunun dışından hiçbirine ayağa kalkmaz. Padişah her gelene ayağa kalkıyor. Bunu şöyle, o kadar mütevazi bir insan, o kadar derviş meşref ki herkese ayağa kalkıyor.
Nasıl bakmak diyorlar. İstediğiniz, ne görmek istediğinizle alakalı bir durum şey. Ona göre anlatıyorlar.
Tabii bu arada askerler, Sultan Osman'ı da tahttan indiren askerler yaptıklarına pişman oldular. Ve askerlerin büyük bir kısmı, biz bu işte yoktuk, bizim bununla alakamız yok dediler. Bu arada Anadolu'da bir isyan çıktı. Abaza isyanı. Sultan Osman'ı çok seven Abaza Mehmet Paşa isyan etti ve İstanbul'a yürüdü. Padişahı tahttan indirecek ve Sultan Osman'ı öldürenlerin intikamını alacak. Tabii bunu duyan ve Sultan Osman'ın tahttan indirilmesinde rol oynayan devlet ricali ve subaylar endişelendiler. Ne yapacağız şimdi? Yani Abaza gelirse ne yapacağız? Bu sefer darbeye katılmayan askerler darbeyi yapanları tek tek öldürdüler. Yani kendilerini temize çıkarmak için. Bu da enteresandır.
Onları ortadan kaldıralım. Nasıl olsa zaten gelmek için sebebin yok.
Biz yapmadık. Tabii ortalık
yani kendi cezalarını kendileri vermiş olacaklar.
Ortalık karıştı. Kazaklar, bugünkü Ukrayna'nın yerli halkı olan Kazaklarla, yani Kazakistan değil, Kazaklarla Lehler, yani Polonyalılar bir olup İstanbul'a saldırdılar. İstanbul kıyılarını, Karadeniz kıyılarını yağma ettiler. Yani ortalık karıştı. Damat Recep Paşa bir donanmayla gitti. Bunları yendi. Gemilerini falan batırdı ama yani düşünün, Kazaklar İstanbul buraya kadar geldi.
İstanbul dediğimiz yani Karadeniz kıyıları, Kilyos, oralardan bahsediyoruz.
Şimdi bu hadiseler ve Sultan Osman'ın feci bir şekilde öldürülmesi Sultan 1. Mustafa'nın asabını iyice bozdu. Bu zaman zarfında saray odalarında dolaşıp Osman neredesin? Gel beni bu bağrı azimden kurtar diye bağırdı, rivayet edildi. Bu ağır yükten beni kurtar diye bağırdığı rivayet edilir. İşte bu gibi şeylerden padişahın çok da
istekli deli, bir şekilde,
yani deli olmadığı ama gelgitleri olduğu anlaşılıyor. Ve saltanata da hiçbir zaman haris olmadığı bu hadiselerden anlaşılıyor. Baktı ki Kemankeş Mustafa Paşa isminde Osmanlı tarihinde çok müsbet rol oynamış bir devlet adamı var. Baktı ki bu iş olacak gibi değil. Memleket felakete gidiyor. Gitti askerlerle ve devlet ticariyle anlaştı. Askerlere dedi ki bakın padişahın durumu böyle, memleket elden gidiyor. Gelin siz cülus bahşişi istemeyin. Biz bu padişahı tahttan indirelim, yerine yenisini geçirelim. Yenisi de zaten küçük delikanlı Sultan 4. Murat. Askerler tamam dedi. Devlet ticariyle tamam dedi ama sözlerinde durmadan yine bahşiş istediler. Çünkü bir yıl içinde 3 kere tahta çıkma olunca hazine bunu nasıl karşılasın?
Yani verdiğiniz para da az kişiye verilmiyor.
Yani 100.000 asker bunlar. Ve razı oldu. Kemankeş Mustafa Paşa Sultan 1. Mustafa'yı tahttan indirdi kansız bir şekilde.
Ve veliaht, zaten o da istekli.
Veliaht Murad'ı, Şehzade Murad'ı 4. Sultan Murad'ın adıyla tahta çıkardı. Ve ondan sonra tabii anne bunu kabul etmedi. Yani oğlunun tahttan indirilmesini kabul etmedi annesi. Direndi. Hı hı. Yani her şey gayet güzel yürüyor. Oğlum bir şey karışmıyor. Ben müdahale ediyorum. Dedi ki devlet ticari bu sefer kararlıydı. Bak dedi. Padişah'ı ziyaret edeceğiz. Adın ne? Bugün günlerden ne diye soracağız. Buna cevap verirse tahta kalacak. Cevap veremezse sonu kötü olur deyince eyvah dedi. Oğlum belki öldürürler. Hı. Onun için anne razı oldu. Sultan Mustafa zaten tahta gözü olacak durumda zaten değildi. Sultan Mustafa tahttan indirildi. Gene dairesine gönderildi. Yıllarca yaşadı. Evet. Yıllarca yaşadı. Değil yani mi? Tahta çıkan padişah da uzun zamanını gördü. Öldürülmedi yine.
Yani indirildi. Çok enteresan. Tahta çıkan padişah. Evet. Bakıyorsunuz büyük işler yapıyor. Evet. İşte geçmişe baktığınız zaman ne padişahlar kısacık geldi. Süreler yaşamışlar ve evet. O sürelerde neler yapmışlar. Neler yapmışlar. Bazen de böyle uzun bir ömür ama evet. Maalesef.
Uzun derken o zaman için uzun. 47 yaşındaydı evet. Yani o rahatsızlıkta olan birisi 47 yaşındaydı. Sultan 4. Murat'ın saltanatında vefat etti. Şimdi vefat edince 1623 senesinde vefat etti. 23'te tahta indirildi. 29'da vefat etti. Vefatı da gariptir. Yani kendi garip bir padişah olduğu gibi vefatı da çok gariptir. Her padişahın bir türbesi vardır. Bu padişahın bir türbesi yok. Nereye gömelim, nereye gömelim dediler. Adamcağızı zavallı. Tahta indirmiş padişah. Belki ölümünü kimse duymadı bile. Ayasofya'nın vaftizhanesi vardır. Kubbeli bir bina. Yani vaftizlerin yapıldığı yer. Oraya götürdü gömdüler adamcağızı. Vaftizhanededir kabri. Yani ciddiye alınmadı yani. Birincide 3 ay, ikincide 15 ay saltanatı olan. Yani gene 2 sene
ama yakın. Ama hiç saltanat sürmemiş.
Sürmemiş ama.
Hiç saltanat sürmemiş şehzadeler bile.
Türbedeyken. Evet. Ama onların anneleri yaptırdı. Bunun annesi de bu işe girişemedi. Adamcağızı götürdüler, vaftizhaneye gömdüler. Çok enteresandır. Ondan 2 padişah sonra yine deli ihtamıyla tahttan indirilip öldürülen Sultan İbrahim de onun yanına gömüldü. Hatta 2 padişahın kabri karıştı. Hangisi Mustafa'nın, hangisi İbrahim'in? Uzun yıllar bilinemedi. Sonra uzun araştırmalardan sonra tahminen bu Mustafa'nındır, bu İbrahim'indir diye demek sandık okundur açıldı.
O akli dengesiyle ilgili bir şey
tabii,
var.
Tabii yani tabii sonra tabii. Ciddiye almıyor insanlar. Ha. Yani ama bu da çok talihsizliktir. Evet. Yani öyle veya böyle padişahlık yapmış bir insan. Bir padişahın oğludur. Tahttan indirilir. 2 kere padişahlık yapmış. 2 yıla yakın.
Sürekli gereksiz bir sürü insanın çıkarlarına hizmet etmek için.
Hiçbir kimseye de bir kötülük yapmamış. Yani bilerek, isteyerek. Bu adamcağız öyle Ayasofya bahçesi. Ayasofya'da malum 3 padişahın türbesi vardır. 2 de vaftizhanede padişah vardı. Yani 5 padişah vardı. Böylece Mustafa bu fani dünyadan, daha dağısına tahammül edemediği fani dünyadan göçtü gitti. Ve hakkında çok spekülasyonlar olan ama aslında çok da belki bu kadar spekülasyona hacet olmayan bir insandı. Kendisinin bir resmi yoktur. Yani padişahların resimlerini biliyorsunuz yabancı heyetler çiziyor. Hiçbir padişah resim çizdirmemiştir. Fatih Sultan Mehmet dahil. Padişahı gören yabancı heyetlerin yanındaki ressamlar Avrupalılar çok meraklı olduğu için hayallerinde gördükleriyle ne bakarak bir resim çizerler. Ne biz bu resimlere kıymet veriyoruz. Çünkü ressamlarda fotoğrafik hafıza vardır. Padişah görüyor, sonra gidiyor evinde çiziyor. Büyük ölçüde padişahı aksettirir diye düşünüyoruz. Bazen şey olsa bile yani düşmanı olduğu bir hükümdarı biraz çirkin tasvir etmek de sanatçıların kaprisi olsa bile düşünüyoruz. Sultan Mustafa'nın böyle bir resmi yok. Fakat Venedik elçisi, Venedik balyozu kendisini görmüş. Böyle soluk renkliydi diyor, donuk bakışlıydı diyor, çok zayıftı diyor, uzun boyluydu diyor. Yani hakikaten nörotik bir şahsiyeti tasvir ediyor Venedik balyozu. Şimdi Sultan I. Mustafa Osmanlı tarihinde dediğim gibi bir kırılma noktasının sembolüdür. İlk defa primogenitür usulü terk edilmiş 15. padişahta padişahın oğlu değil kardeşi tahta geçirilmiştir. Ve ilk defa böylece bir veraset değişikliği var. Fakat bazı tarihçiler der ki yok, bu bir veraset değişikliği değil, bu bir oldu bittidir. Çünkü padişahın oğulları varken bunu tahta çıkardılar ve oğulları bundan razı olmadılar. Esas oldu bitti 1687'dedir. Sultan 4. Mehmet Viyana kuşatmasından sonra tahttan indirildiği zaman 1687'de yetişkin oğulları olduğu halde kardeşini tahta çıkarttılar. Onun için tarihçiler der ki fiilen senyorat sistemi yani ekberiyet sistemi yani padişahın oğlunun değil de ailenin en yaşlısının tahta çıktığı sistem fiilen Sultan 1. Mustafa ile başladı ama resmen bundan yaklaşık 50-60 sene sonra Sultan 4. Mehmet'in tahttan indirilmesiyle başladı. Çünkü dediler ki Sultanahmet'in çocukları küçük. Onun için biz büyüğü yapıyoruz. Yani böyle bir değişiklik adı resmen konulmadı. Hı hı. Hanedanın yaşlısı.
Bir açıklaması var onun.
Ama bunun izahı yok. Padişahın oğulları büyük fakat kardeşi çıkarılıyor ve bundan sonra bu anane Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etti.
Çıkarılıyor derken?
Çıkarıldı yani ilk defa.
Tamam, oğlu var. Şimdi,
çıkarılıyordu.
Zaten... Hayır, şunu anlamaya çalışıyorum. Çıkarılıyor diyorsun sanki edilgen bir cümle. Birisi tarafından yapılıyor. Şimdi burada bir sıra varsa zaten hani şöyle söyleyelim. Baba önde, kardeşi solunda, arkasında çocukları. Çocuklardan birinin tahta geçeceği belli. Kim geçecek? En büyük geçecek. Evet. Ya da işte artık dışarıya da çıkmadıklarına göre hepsi sarayda en büyüğü geçecek. En büyüğünün bir adım öne çıkması zaten otomatik olarak beklenmez mi?
Otomatik olması lazımken... İşte birisi devreye giriyor, kardeşi buraya itiyor.
İşte ama onun
için çıkarılıyordu.
Ama o birisi var ya, o birisi.
İşte o birisi devlet ricalidir.
O birisi zaten belki de şu anda hani iyi kötü konuştuğumuz pek çok şeyin arkasında o birisi ya da leri var.
Birileri var. Şimdi şöyle, bir kere bir padişahı tahttan indirmek zaten Türk İslam geleneğine aykırıdır. Yani bir padişah biraz evvel söylediğim muhik bir sebep olmadan. Nedir o muhik sebep? İki gözünü kaybetmesi, aklını kaybetmesi, dinden çıkması böyle bir şey. Mevzu bahis değil. Biz bu padişahı beğenmiyoruz. Bu padişah yeterli değil deyip padişahı tahttan indirmek hukuka aykırıdır. Neden? Padişahın yetersiz olup olmaması mesele değil. Çünkü biz daha önce söyledik. Padişahlar, krallar, hükümdarlar hükümet etmez. Saltanat sürer. Hükümeti devlet adamları idare eder. Padişah birini vazifelendirir. Bu da Ahmet Mehmet değil. Devlet adamları kliğinde o işe layık olan birisidir. Onun için burada padişahı suçlamak yersizdir. Ama devlet adamları suçu kendi üzerlerinden atmak için padişahı kullanırlar. Derler ki padişahın yüzünden oldu bu. Hı hı. Herkes der ki evet doğru, padişah başta çünkü. Halbuki padişah kral hata yapmaz, hesabı padişahın mesuliyeti yoktur anayasada, geleneğinde. Onun tek hatası olmadı
doğru
bir adamı.
Doğru kişiyi seçmemek.
Ama o da
olabilir.
Öyle bir şey de olmamış tarihte. Yani hiçbir Osmanlı padişahı için doğru kişiyi seçmedin. Hamamcı Ahmet'i çağırdın, sadrazam, öyle bir şey yok. Sadrazam olabilecek 10 kişinin içinden iyi yapabileceğini zannettiği bir adamı çıkartıyor. Halk öyle değil mi? Seçim yapılıyor. Ekseriyeti seçen parti başa geçiyor. Sonra halk diyor ki biz bir yanlış yapmışız. Onu tahttan indiriyor, iktidardan düşürüyor. Halk bile yanlış seçim yapabilir.
O da erken seçim olana
erken
kadar.
Erken seçim oluyor bazen.
Olana kadar olursa.
Tabii. Veya mecliste gel
gidiyor.
Soru. Tabii gidiyor. Veya mecliste gel soru veriliyor. İşte padişahlar da böyle. Yani yanlış birini seçmiş olabilirdi ama doğru bilerek seçiyor. Yani olabilecek adamları seçiyor. Onun için burada bir veraset değişikliği oldu. Ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etti. Bu veraset değişikliği bir şeye mani oldu. Kardeş katline.
Evet, asıl
ancak
belki...
bir şeye sebep oldu. Taht, çünkü şehzadeler artık öldürülmüyor, sarayda sırasını bekliyor. Madesi yeten ölüyor, sırası gelen padişah. Güzel. Ama bu sefer yaşlı padişahlar tahta çıkıyor. Kısa bir müddet başta kalıyor, istikrar olmuyor. Mesela Sultan Reşat 65 yaşındaydı. Sultan Vahidettin 61 yaşındaydı. Şu anda hanedan reisi 90 yaşında. Bundan önceki hanedan reisi 90 yaşında. Bundan önceki hanedan reisi 90 yaşında. Yani tahta çıkmış olsalardı 90 yaşında birisinin de padişahlığı olabilir tabii. Yani Kraliçe Elizabeth'e bakarsanız ama yani bir erkek için bu daha zor. Erkekler biliyorsun daha çabuk sağlıklarını kaybedebiliyorlar. Onun için böyle bir netice doğurdu Osmanlı tarihinde. Sultan Mustafa'yı şahsiyetinden ziyade Osmanlı tarihinde oynanan rolün sembolü olmak cihetiyle ehemmiyeti vardır.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.